Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Hocam diyor, finans kurumlarından, faizsiz banka, katılım bankalarından ev almak için para talep ettiğimizde alım satımda oluşan kar miktarına ilave olarak bir takım işte eksper ücreti vesaire gibi ilave paralar talep ediliyor. Bu ilave meblağlar bazen makul seviyeleri de aşıyor. Tüketiciye bunlar diyor ilave bir yük olmuyor mu? Bunlar caiz midir? Faiz kapsamına mı girer diye sormuş. Şimdi mesela şöyle diyelim, biz bir ev için 100 bin lira ihtiyacımız var. Ev 200 bin lira tabii ki. 100 bin lirasını biz veriyoruz. 100 bin lirasını da katılım bankası, faizsiz banka verecek. Bunun anlamı aslında biz sonuçta 200 bin liralık bir mal aldık. Ama yarısını biz verdik, yarısını katılım bankası verdi. Ortak bir mal almış durumdayız. Ondan sonra katılım bankası %50 bizim malımıza ortak olmuş durumda. Arka planda yapılan sözleşmeleri bunlar açık açık yazılıyor. Size devrediyor. Bu nasıl ödeyeceksin bu 100 bin lirayı? Ben 48 ayda ödeyebilirim dediğimiz zaman üzerine kar ekliyor tabii ki. Diyelim 18 bin, 20 bin lira kar ekliyor üzerine. 15 bin lira. Siz onu 48 taksitle bölüyor. Bunu ödeyeceksiniz. Bunun adı murabaha oluyor bildiğimiz gibi. Şimdi dolayısıyla bu muameleyi yaparken tabii ki sizin söyledikleriniz doğru mu? Tapudan inceleyecek, incelettirecek. Sizin eviniz gerçekten söylediğiniz doğru mu? 200 bin lira eder mi? Tapuda 200 bin lira ödeme yapılıyor. 100 bin lira siz ödediniz, 100 bin lirasını onlar ödediler. Dairenin kıymeti o dediğiniz şekilde midir? Eksper bunları inceliyor. Komşulardan fiyat soruyor. 2-3 örnek alıyor falan. Ve gerçek fiyatını inceliyor eksper, bir yanlışlık olmasın, muameleye hile karışmasın diye. Tabii eksper ücreti diye bir para çıkıyor. 300 lira, 500 lira neyse. Makbuz karşılığı, ekspere ödenen para bu. Şimdi bunu alışverişte işte diyelim vergi var mesela. Alım satım vergisi var. Bu vergiyi kim ödeyecek? Bunun şeyi belli. Tabii ki müşteri, satın alan öder genelde vergiyi. Bu vergi eklendi, eksper ücret eklendi. Buna benzer makbuz karşılığı olan, belgeleri olan yani masraflar tabii ki alışverişte her zaman olabilir. Masraf dediğimiz, işte İslam alimleri şunu söylemişler, bir malın teslim edilinceye kadar olan masraflar satıcıya aittir. Teslim almakla ilgili ondan sonra çıkacak masraflar alıcıya aittir gibi ölçüler getirilmiş veya bunu örf belirler, kanunlar belirler bazen. Verginin şu kadarını satıcı, bu kadarını alıcı öder gibi bir uygulama varsa tabii ona da uyulur. Yani buna benzer fiilen gerçekten de makbuz karşılığı olan masraflar ilaveten alınabilir. Bunların faizle de alakası yok. Tüketiciye bir yük olarak da düşünülmez. Ama bunun da dışında ayrıca işte hizmet bedeli altında, komisyon adı altında makbuz karşılığı olmaksızın buna bir ilave yapılırsa, siz 100 bin lira derken diyelim 105 bin lira çıkarıldı. 5 bin lira ilave yapıldı. Buna benzer masraflar eklendi. Tabii ki sadece makbuz karşılığı olanlardan biz sorumlu olabiliriz. Makbuz karşılığı olmayanları karşı tarafına alma hakkı yok. Eğer bunu yanlışlıkla ödediysek zaten günümüzde tüketici haklarını koruyan dernekler eliyle bu fazlalıkları günümüzde geri alabiliyoruz. Yani bunu kısaca kanunlarda bankacılık sektöründe bunlar tespit edildi. Tüketiciyi koruyan bir hayli yeni tedbirler getirildi. Makbuz karşılığı olmayan açıktan para alamazlar. Alırlarsa haksızlık yapmış olurlar. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, ticarette yüzde kaç kar etmek caizdir? %100 karın durumu nedir? Bu kar müşteriyi rahatsız eden bir fiyat olmuyor mu demiş bir kardeşimiz. %100 kar eklenirse bir mala İslam'a göre caiz olur mu diye sormuş. Şimdi İslam'da aslında arz ve talep dengesine göre oluşan fiyatlar ölçü alırmış. Yani İslam gerçekçi bir din. Son din, kıyamete kadar da ticari hayatla, ekonomik hayatla ilgili, insanların ihtiyaçlarıyla ilgili neler olabilecekse Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere bunlar genel olarak girmiş. İslam alimleri de bunları yüzyılların içinde değerlendirmiş. Bu yüzden Allah Resulü döneminde mesela peygamberimize bir sahabe geliyor. Kıtlık zamanıymış. Medine'ye gıda maddelerinin pek gelmiyor. Darlık zamanında fiyatlar yükselmiş. Kervanlar mal getirmediği veya araya fasla girdiği dönemlerde birden eşya fiyatları, giyim eşyası fiyatı yükselebiliyor. Özellikle Medine piyasasında. Peygamber'e sa'ir lena diyorlar. Nar koy ya Resulallah. Fiyatlar yükseldi. Elimizdeki malı yüksek fiyatta satmak durumunda kalıyoruz. Ne kadar kar edeceğimizi de bilemiyoruz. Çoluk çocuğumuza şüpheli rızık yedirmeyelim. Ne kadar kar edeceğimizin miktarını söyler misin demişler peygamberimize. Allah Resulü bunu kesinlikle kabul etmemiş. Sadece %10 kar ekleyin, %20 kar ekleyin şeklinde bir şey söylemek yerine bir defasında beledullah'a, bu konuda Allah'a dua ederim demiş. Bu kıtlık, yağmurlar yağsın, gıda maddesi çoğalsın, fiyatlar istikrar bulsun. Kervanlar mal getirsin ve istikrar bulsun piyasa, fiyatlar dengelensin manasında. Piyasaya yeteri kadar malın girmesi için dua etmiş peygamberimiz. Başka bir defasında billahu yakfazu ve yerfa buyurmuş mesela. Yani fiyatları yükselten ve düşüren Allah'tır demiş mesela. Şimdi dolayısıyla peygamberimiz en sonunda bu konuyla ilgili son sözü de söylemiş. Yine başka sahabilerin bize fiyat belirle, nar koy, ne kadar kâr edeceğimizi söyle ya Resulullah, ona göre biz ticaret yapalım diyenlere buna bir sınırlama getiremeyeceğini, bunun piyasa tarafından belirleneceğini ifade etmek üzere İnnallâhe hüvel müsa'irul kâbidul bâsitul râziku ve inni ile ercu en elkallâhe ve leysa haddüm yattumni bimazıbni fidemin velâ malin hadis-i şerifinde son sözü söylemiş. Şüphesiz fiyat koyan, darlık ve bolluk veren, rızkı veren Allah'tır. Ben fiyatlara müdahale ederek mal ve özellikle mal konusunda bir haksızlık yaparak Rabbim huzuruna, Rabbime kavuşmak istemem buyurmuş. Fiyatları müdahale etmek istemediğini ifade buyurmuş ama tabii ki İslam'a uygun ticaret ahlakının yaşandığı bir piyasada oluşan fiyatları da Peygamberimiz ölçü almış. Karaborsalı kesinlikle yasaklamış mesela. Yani piyasada mala ihtiyaç var, siz depolamışsınız, fiyatlar yükselsin öyle satayım diye. Darlık meydana getiriyorsunuz bilerek mesela. Kara borsacılık dediğimiz durumla karşılaşıldığında Allah Resulü menihte kerer be'inat damen. Bir kimse gıda maddesini kara borsaya çekerse demiş fiyatlar yükselsin diye. Herkesin ihtiyacı olduğu bir zamanda piyasaya malı sürmeden bekleten ve fiyatların yükselmesini bekleyen. Ama piyasada o mal darlığı var tabii. Yeteri kadar mal yok. Fiyatlar yükselsin o zaman satarım şeklinde. Ondan sonra sümmete sadaka bihi. Sonra işin farkına vardınız. Karaborsacı duruma düştüğünüzü anladınız. Ve deponuzdaki karaborsaya çektiğiniz bu malları tasadduk etseniz, fakire dağıtıverseniz, bedava dağıtsanız. Lem tekün sadakatu kefareten lihtikari. Bunun sadakası girdiği günaha kefaret bile olmaz buyuruyor peygamberimiz. Karaborsacı duruma düşünce. Yani piyasayı bu şekilde istismar eden, mal darlığı meydana getirerek fiyatların yükselmesine sebep olan kimseye muhtekir deniyor İslam'da. Ondan sonra bu malları deposunun kapılarını açarak fakirlere bedava dağıtsa girdiği günahı karşılamaz buyurulmuş. Buradaki erbain yani 40 gün diyor İslam alimleri örnek kabilindendir. Darlık daha kısa süre içinde de meydana gelebilir. Başka bir hadiste zaten hadis-i şerifte 30 gün ifadesi de var. Kim 30 gün ihtikar yaparsa. Dolayısıyla 10 günde, 5 günde, bazen 3 günde, bazen günlük bile biz malı depoladığımız karaborsaya çektiğimiz anda çok darlık meydana gelen durumlar olabilir. Mesela akaryakıt şeyini düşünelim. Bugün karaborsaya çekiverseler benzinlikler malını satmayı verseler arabalar yollarda kalmaya başlar. Benzin biten araba benzinlikten benzin alacak, akaryakıt alacak. karşı taraf yok diyor mesela. Fiyatların yükselmesini sağlamak amacıyla. Yani buna benzer çok kısa süre içinde sıkıntı meydana getirebilecek olan bir durum varsa bu süre kısalabilir demişler. İlla 40 gün 30 gün olması gerekmez. 3-5-10 günde de bazen kara borsaya malı çektiğimiz zaman, piyasaya sürmediğimiz zaman yani ciddi darlık meydana geliyorsa orada kara borsa vardır demişler. Ve gıda maddeleri de bir örnektir. Diğer ihtiyaç maddeleri de bunun gibidir denmiş. Günümüzde akaryakıt örneğinde olduğu gibi. Şimdi dolayısıyla piyasanın belirlediği fiyat diyelim, arz ve talep dengesine göre hilahuda girmeden, yalan girmeden oluşan piyasadaki fiyatlar bizim malımıza %100 karı gerektiriyorsa İslami bir engel yok. O günkü piyasa şartları üzerinden malı satışımız caiz oluyor. Mesela şöyle diyelim, örnek zaten Peygamber Efendimiz zamanında şöyle yaşanmış. Allah Resulü sahabilerden birine bir dinar altın lira vermiş. 4 gram altın oluyor günümüzün para, altın ölçütlerine göre. Yani 400 lira dolayında bir para. Arife günü bir kurbanlık koç alıver demiş. Sahabe hayvanların satıldığı pazara gitmiş. Hayvandan anlayan bir sahabi bakmış sabahtan hayvanlar çok ucuz. Medine dışından bir aile hayvan gelmiş Medine pazarına ve fiyatlar ucuzmuş. Bakmış bir dinara iki tane kurbanlık koç alınacak. Peygamberimiz bir tane dedi ama iki tane alayım demiş. Bir dinara iki tane kurbanlık koç almış, bir kenara bağlamış. Kendisi hayvan ticaretiyle meşgul olduğu için öğlen ikindi derken akşam üzeri şeyler çekilmeye başlamış. Medine dışından gelen hayvan getirenler. Hayvan azalmış pazar yerinde akşam üzeri. Derken fiyatlar yükselmeye başlamış. Ve iki katına çıkmış o günkü fiyatlar. Akşam üzeri bir kurbanlık koç bir dinar altın lira halini almış. Bu sahabe düşünmüş. Allah Resulü benden bir kurbanlık koç istemişti. Birini satayım demiş. Ve bir dinara birisini satmış. Peygamberimize getirmiş. Kurbanlık koçu teslim etmiş. Bir dinarı da geri vermiş. Peygamberimiz bu nasıl oldu demiş. Ben sana zaten bir dinar vermiştim. Yoksa böyle böyle demiş. Sabahtan çok mal gelmişti piyasaya. Medine dışından. Fiyatlar çok ucuzdu. İki tane aldım bir dinara. Akşam üzeri böyle böyle şeyler çekilince Medine dışındaki kabile mensupları. Hayvan azalınca fiyatlar yükseldi. Bir tanesi bir dinarı sattım demiş. Bir rivayette peygamberimiz hayırlı olsun bereketli ticaret yapmışsın demiş. Kurbanı da parayı da kabul etmiş. Bir rivayette parayı almış ama komşulardan birisinin ihtiyacı vardı götürüp ona verin demiş. Daha o sahabe yandan ayrılmadan. Parayı Allah Resulü cebine koymadan diyelim hemen ihtiyaçlı birisine göndermiş. Şimdi öyle bile olsa diyor İslam alimleri. Peygamberimiz eğer aynı günün içinde %100 kar caiz olmasaydı bu sahabeyi uyarak bu kadar da olmaz. Kimden aldıysan, kime sattıysan bu şekilde yüksek fiyatla alışveriş olmaz demesi lazımdı. Demediğine göre demek ki bunu piyasa belirliyor. O yüzden İslam'da serbest piyasa ekonomisi diyebileceğimiz arz ve talep dengesine göre oluşacak fiyatlar esas alınmış. Ancak burada kesinlikle kara borsanın olmaması, sanal yollarla fiyatların yükselmesinin sağlanmaması, yalan ve hile girmemesi şartıyla dürüst bir piyasadaki alışverişlerdeki kar sınırı serbest bırakılmış. %10 olur, %20 olur. Bazı ürünlerde %50 olur, %80'i bulabilir. Yani şöyle diyelim, mesela en çok bu sent pazarlarında olur. Halden diyelim domatesi kasalar halinde alan kardeşimiz 3 liraya almış 4 liraya satıyor. Fakat biz de domatesi kendimiz yetiştiriyoruz. Diye. Bahçemiz var, büyük domates yetiştirme imkanlarımız var. Bunu 1 liraya mal ediyoruz. Aynı kalitedeki domatesi pazarına getirdik. Bizdeki maliyeti 1 lira. Kasalarla domatesi getirdik ama 4 lira rahat satılıyor mesela dikkat edilse. Efendim ben bunu 1 liraya mal ettim. Maliyet hesaplarım böyle. %100 aman geçmesin 2 liraya satalım dediğimiz zaman piyasa yürümez. Herkes sizin şeyini kapışırlar. sizin domateslerinizi. Öbür 4 lira diyen bir şeyse 3 liraya almış halden. Bunun nakliyesi şeyi de var. Nakliye masrafı falan da var. Belki 3,5. 3'ün üzerinde maliyeti var yani. 4 liraya satmaya çalışıyor diğer esnaf. Siz 2 liraya satmaya %100 kar eklediniz. Satmaya çalıştığınız zaman onun malı hiç satılmaz. Herkes sizden alır. Diğeri sizinki bittikten sonra sıra gelirse malını satar. Böyle bir piyasa yürütemezsiniz yani. Yani bu duruma göre sağa sola bakıyorsunuz. Şu andaki benim malım değeri 4 lira dolaylarında ama ben 3,5 diyeyim, indirim yapayım derse ayrı bir konu. Bir an önce satayım da tekrar çiftliğime döneyim, köyüme döneyim falan diye. Belki indirim yaparsınız. 3,5 lira dersiniz. Etiket koyarsınız. Diğerleri 4 lira koymuşlar. Biraz hızlıca satılmasını sağlayabilirsiniz. Ama buna ben 2 lira diyeyim diye bütün müşterileri kendi tarafına çevirirseniz, diğerlerin malı hiç satılmayacak duruma düşerse 3 liraya halden alışı var. Diğeri 2 liraya nasıl satsın? 2 liraya sattığı zaman kilo başına 1 lira zarar edecek mesela. Böyle bir ticaretin yürümesi imkan ve ihtimal yok. O yüzden demek ki burada arz ve talep dengesine göre oluşacak fiyatlar neyse o piyasada, onun üzerine satış hakkımız var. Kar biraz önceki örnekte olduğu gibi %100 olur, %200 olur. Verdiğimiz örnekte 1 liraya mal ettiğimiz ama kendi çiftliğimizde bunu yapabilmişiz ki herkesin çiftliği mi var? Yok. Ama biz becermişiz. 20 dönüm, 30 dönüm domates ekmişiz. Ve bunu ailece çalışarak ederek çok çok ucuza mal etmişiz. Ve bunu 3 liraya 4 liraya satma hakkımız var. Dolayısıyla bu bizim becerimiz. Dışarıdan ithal ürün getirmişiz. Japonya'dan başka bir yerden. Bakıyorsunuz orada 10 dolara aldığımız ürün burada 40 dolar mesela. Piyasa fiyatı o. Aman %100'ü geçmesin diye 10 dolara aldığımız ürünü 20 dolara 18 dolara satarsak bizden alanlar bu sefer 40 dolara satacak onu mesela. İthal ürünü. Bunun gibi. Kısaca bu ürünün değeri Türkiye'de hilesiz hurdasız kara borsasız 40 dolarsa bizim Japonya'dan 10 dolara aldığımız bir saat olur bu. Başka bir şey olur. İşte masaüstü saat olur. Güzel bir 40 dolara rahat satılıyor mesela. Değeri 40 dolar. Onun üzerine satabiliriz. Bunu ne kadar sürdürürüz? Ne kadar getirebiliriz? Başkaları da getirmeye başlar. Çok karlı olduğunu fark edenler. Denge sağlanır zaman içinde. Yani kısaca İslam'da karın bu şekilde açıkça bir miktarın belirtilmemesi bugünkü ekonomik sistemlere de yeryüzündeki anlayışa da uygun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Yalnız bu kar serbesttir derken hemen tabii ki bunun ölçüsü sınırlı da getirilmiş. Fahiş gabin diye bir konu İslam alimleri tartışılmış. Acaba piyasa fiyatının üzerinde anormal fiyatlar konmaya çalışılırsa bu fazlalıklar caiz olur mu diye müzakere edilmiş. Gabni fahiş, gabni yesir diye bir değerlendirme ortaya çıkmış tarihi süreç içinde. Gabni fahiş de şu oluyor. Mesela gayrimenkullerde en yüksek piyasa fiyatının da üzerinde %20'nin üzerine çıkılırsa, %20'den daha fazla ilave yapılırsa ve yalan da eklenirse buna. Hayvan satışlarında %10'un üzerinde fiyat söylenir, piyasa fiyatının üzerinde ve yalan da eklenirse. Gıda maddeleri ve diğer emtia satışlarında %5'e düşürülür rakam. En yüksek fiyatın üzerinde %5'ten fazla ilave yapar ve yalan eklersek. Buna fahiş gabin denmiş. Mesela şöyle diyelim. Biz müteahhidiz diyelim. Daireler satıyoruz. Satılık yerler var. Sattıklarımız var falan. Bu arada birisi Almanya'dan gelmiş. Tabii para imkanları var. Sizin sitenizden daire almak istiyor. Müteahhide geliyor. Fiyat soruyor. Siz diyorsunuz fiyat 250 bin lira. 250 bin lira fiyat söylediniz. Ve şunu da ilave ediyorsunuz tabii. Yani burada bunu 260'a da sattığım oldu. 270'e de sattım ama sana işte 15-20 bin lira indirim yapıyorum diyorsunuz. 270 bin lira sattığım yanda daireler var aynı nitelikte. 3 artı 1 neyse. Sana ben indirimli 250 bin lira vereyim dediniz. Siz de güvendiniz. 250 bin lirayı verdiniz. Tapuda işlem yapıldı. Daireyi aldınız. Bir iki gün sonra işte bir gezeyim daireyi, bir şeyler içine yaptırayım falan diye geldiğinizde bitişik komşunuz var. Bitişik daire. Aynı nitelikte. 3+1 oda. O da tesadüfen gelmiş. Tanıştınız ve sordunuz. Kaça aldınız? Ben 10 gün önce dedi. Ben burayı 180 bin liraya aldım dedi mesela. 180 bin liraya. Nasıl ya, bana 250 bin liraya aldım. 10 gün geçmiş vakit. Ondan sonra işte en fazla 260-270 bin liraya sattığını bana söyledi müteahhit. Yani seni dolandırmış, yalan söylemiş dedi komşu mesela. Hemen öbür komşuya sordunuz. O 190 bin liraya almış. Bir de birine sor, 195 bin liraya almış. 200 bin lira deniyormuş, 5 bin indirim yaptırmış falan. Kesinlikle 200 bin lira satılan biri yok orada mesela, o sitede. Bunu tespit ettiniz. Şimdi 50 bin lira fazla ödenmiş paranız var. Ve karşı tarafı size 260-270 bin liraya sattığını söyledi müteahhit. Yalan söyledi yani. Böyle bir durum var diyelim. 250 bin lira verdiniz, tapu da alındı, tapu elinizde. Şimdi durum nedir? Bu 50 bin lira fazlalık, hatta 55-60 bin lira fazlalık acaba caiz mi değil mi? Şimdi bakıyor %20'den fazla dikkat edilirse. Dolayısıyla burada fahiş gabin denilen bir fazlalık söz konusu. Bu fahiş gabin sebebiyle arkadaş sen bana yalan söylemişsin. Burayı 170 bin liraya, 160, 270 bin liraya sattığını söyledin. Halbuki 190, 195 bin liradan fazla alan yok. Yandaki dairelerde 3-5-10 gün içinde fiyatın bu şekilde 50-60 bin lira yükselmesi uygun değil. Bana yalan da söyledin. Bu fazlalığı istiyorum diyebiliyor. Veya tapuyu al, tapuyu bozduralım, paramı geri ver deme hakkı da var. Veya bunu hiç öğrenemeden Almanya'ya döndü diyelim. Konu kapandı. Ama melekler bunu kayda geçti. Komşular, yani satışın içinde 50 bin lira fazlalık yalanı dayalı olarak kayda geçti. Yarın kıyamet gününde karşısına çıkabilir. Yani buna kısaca 50 bin lira fazlalık için İslam alimine hırsızlık dememiş. Ama bereketsiz kazanç anlamında bir ifade kullanılmış. Yani kerahat anlamında bu fazlalık ona helal olmaz. Bereketini giderir. Habis kazanç ifadesi, habis kazanç, temiz olmayan, bereketsiz kazanç gibi ifadeler kullanılmış. Tıyıp olmaz, habis kazanç olur şeklinde ifade edilmiş. Yani kısaca piyasa fiyatları buna benzer şekilde. Bu hayvanlarda %10'a düşürülmüş. Söylediğim gıda maddelerinde en yüksek fiyatın üzerinde. Mesela herkes domatesi biraz önce verdiğimiz örnekteki gibi 3 liraya diyelim. 2,5 lira, 3 lira dolayların domates fiyatları o pazar yerinde. Siz 4,5 lira fiyat koymuşsunuz. 1,5 lira fazla ama bir ilave yapmışsınız. Özel olarak demişsiniz. Bu işte koyun gübresiyle yetiştirildi efendim. Dolayısıyla ilaç kullanılmadı. Doğal ürün, doğal üründür falan diye not koymuşsunuz yalan yere. Dolayısıyla sizden 4 kilo domates alan kişi 1,5 lira kilo başına fazla para ödedi. Fakat oradan siz ayrılırken yandaki komşu sizi uyardı diye, ya bu kendi bahçemde özel yetiştirdim dedi ama halden aldı sabah bu arkadaş kasalarla. Bu domatesleri halden aldı. Etikete sırf müşteriyi etkilemek için yalan ilave yapmış. Doğal ürün diye ilave etmiş ama bu yalan olarak siz 1,5 lira fazla ödediniz kiloda diye uyardığını kabul edelim. İşte aynı şekilde sizin geri getirip bu 4 kilo domatesi arkadaş kilo başına sen benden 1,5 lira fazla para aldın, almışsın. Bunu öğrendim ben. Ya paramı geri ver veya al domateslerini başına çal ve benim paramı geri ver diyebilir İslam'a göre. Veya bunların söylediğimiz gibi hiçbiri olmadı. Siz oradan ayrıldınız pazar yerinden ve domatesleri yediniz. Ama bunlar kayda geçti. Kim tarafından? Melekler tarafından. Amel defterine işlendi. Yalana dayalı olarak o kimse sizden kilo başına 1,5 lira fazla para aldı. Hakkı ne kadardı? İşte %5 kadar bir esneklik olabilir demiş Sam alimleri. Gıda maddelerinde emtiada %3, %4 dolaylarında bir fazlalık eklendiyse musamayla karşılanır. Ama %5'i geçerse gıda maddelerinde diğer eşyada o zaman fahiş gabin meydana gelir ve buna yalan da ilave edildiyse bu fazlalık habis kazanç olur diye değerlendirilmiş. Bu döviz bürolarında ve şeylerde sarafların satışlarında %2,5'a düşürülmüş. Yani en yüksek kurun da üzerinde tabii. Altın gramı şu anda diyelim 110 lira mesela gramı. Siz birden buna 10 lira daha ekleyin. %120 lira mesela uygulama. Müşteriye diyorsunuz ya kur yükseldi diyorsunuz. İşte İstanbul'dan şu anda şeyden izlediğime göre 120 122 lira hatta 2 lira indirim yapayım. Ben 120 liradan gramını satayım diyorsunuz. 10 lira birden gramına ilave yaptınız mesela. %2,5'a kadar musamaha olabilir demiş bizim Hanefi alimleri Osmanlı İmparatorluğu döneminde. Ali Aydar Efendi Meccele şerhinde bu %2,5'u zikreder açıklama kısmında. Diğerleri zaten bu gayrimenkuller için arsa satışları, arazi satışları için %20, hayvanların satışında %10, diğer emtianın satışında %5 olan uygulama Meccele kanun maddesine getirilmiş Osmanlı Devleti uygulamasında. Yani bu kadar o miktarların üzerinde ilave yapılır haksız yere, yalan yere yani ve müşteriye yalan da söylenirse fahiş gabin olur demiş Meccele kanun maddesi halinde. Bu döviz bürolarıyla ve saraflar ilgili olan %2,5 konusunda Ali Aydar Efendi şer kısmında buna yer vermiş. %2,5'tan fazla kurun üzerine çıkar sarraf veya dövizci daha yüksek bir para alırsa işte bu fazlalık fahiş gabin olur. Müşteri bunu öğrendiği zaman bu dövizi geri getirir, altını geri getirir, aradaki farkı isteyebilir. İstemese bile melekler bunu kayda geçmiş durumdadır. Habis kazanç olarak o sarrafın veya dövizcinin cebine bu para girmiş olur diye değerlendirilmiş. İşte buna benzer yani her ne kadar kar sınırı getirilmemişse de yine de piyasa kontrolü şeklinde bu tecelli etmiş. Tabii bu arada mesela Hazreti Ömer'in fiyatlara müdahale örneği vardır. Kısaca bir gün Hazreti Ömer halifeliği sırasında piyasa teftişi için çıktığında günümüzde kuru yemiş dediğimiz o çeşitleri satan özellikle kuru üzüm falan satan bir sahabenin fiyatları dikkatini çekmiş Hazreti Ömer'in. Bakmış daha önceden mesela günümüzün fiyatları ifade edersek 10 lira olan diyelim kuru üzümün fiyatı bakmış 5 lira veya 6 lira neyse aşağı düşmüş. Hazreti Ömer fiyatları izliyor demek ki. Şüphelenmiş bakmış diğer fiyatlara düşmeler var. Demiş bu üzümün fiyatı dün 10 liraydı. Niye 6 liraya düştü birden? Yarı fiyatı gibi. Mal benim değil mi demiş. İstediğim fiyatı satamam mı ya Ömer? Fakat bu arada aslında Taif'ten bu kuru üzüm falan meyve çeşitlerini getiren bir kervan varmış. Medine'ye gelmiş veya kenarında. Hazreti Ömer bunu haber almış. Medine'ye mal getiren bir kervan var orta yerde. Medine pazarına bolca gıda maddeleri girecek. Üzüm, kuru üzüm vesaire intikal etmiş olacak. Bunu haber alınca zaten piyasa teftişine çıkmış. Kısaca fiyatın bu şekilde çok aşağı çekildiğini görünce şüphelenmiş. Demiş Taif'ten üzüm yüklü kervan geliyor. Medine kenarında şu anda. Tabii bunu haber aldın demiş bu sahabeye. Onun için fiyatları kırdın. Gelince fiyatları ucuz bulsun. Ya ondan ucuz olarak alalım. Bak işte 6 lira bizim satışımız. 3 liraya ver ki veya 4 liraya neyse demek için veya burada mal bırakmasın Medine'de. Yoluna devam etsin, Şam'a devam etsin ve siz tabii ondan sonra fiyatları 10 lira yerine 15 liraya, 13 liraya çıkarın. Bunun için mi yaptın bunu demiş o esnafı Hazreti Ömer. Tabii diğeri hakikaten kasıtlı olarak fiyat kırdığı ortaya çıkmış. Yani 10 liraya satması gereken ürünü 5 liraya, 6 liraya düşürmüş. Geçici düşürme yalnız. O kervan gelip fiyatları görünce pazar yerinde, kuru sebze meyvelerin satıldığı yerde üzüm fiyatını 6 lira olarak görecek. Tabii ki 4 lirayı vermek zorunda kalacak mesela. Şimdi 10 lira görse etiketi, bu sefer 7 liraya satmaya çalışacak. Hem kervanı etkileme veya mal bırakmadan yoluna devam etsin niyetiyle bu fiyat kırmanın yapıldığını Hazreti Ömer anlamış. Yani demiş kervan geldi diye böyle yapıyorsun. Geçici fiyat düşürdünüz. Kervan gidince tabii yükselteceksiniz demiş Hazreti Ömer. Diğer mal benim değil. İstediğim fiyata satamam mı ya Ömer demiş. İstersen bedava bile insanlara verebilirim. Mal benim olduğuna göre deyince Hazreti Ömer dediğin doğru ama demiş. Bu pazar yerleri de bize ait, kamuya ait, devlete ait demiş. Bunun teftişi ve burada mal satışınız, pazar yeri devletin kontrolünde ve devletin elinde. Evine demiş al malını götür mallarını evinde satabilirsen sat demiş. Senin tasarruf yerin evin bahçen. Burada bizim pazar yerlerimize satacaksan buranın kurallarına uyman gerekir demiş. Bunun üzerine o sahabe rivayete göre şeyi kapatmış. Tabiri caizse kepengi indirmiş evine çekilmiş. Peki ben de o zaman satış yapmıyorum demiş. Dükkanı kapatmış evine çekilmiş. Rivayete göre Hazreti Ömer ondan tekrar düşünmüş. Ya ben hangi hakla müdahale ettim? Onun ticaretine mani oldum. Bu doğru mu diye tefekkür etmiş ve evine gelmiş o sahabenin. Dolayısıyla tabii kapıyı çalmış demiş biraz önce sana verdiğim ne emirdi ne İslami bir hüküm olarak bunu sana emrettim. Şimdi serbestsin demiş. İstediğin fiyatı sen bilirsin demiş. Satabilirsin manasında o sahabeyi serbest bıraktığı rivayet edilir. Tabii bu böyle devam ederken Emeviler döneminde bazı olumsuzluklar yaşanmış. Bazı et fiyatları, ekmek fiyatı gibi herkesin zaruri olarak almak zorunda olduğu ürünlerde aşırı fiyat kırmalar yoluyla müşteri çekmek veya yüksek fiyat uygulamak yoluyla haksızlıkların yapıldığı yaygınlaşınca tabi'in fakirlerinden 3 tanesi Said bin el-Müseyyeb, Rabia bin Abdurrahman gibi 3 tane tabi'in fakihi Yahya bin Sa'd el-Ensari bir tanesi de demişler özellikle halkın çok ihtiyaç duyduğu gıda maddeleri başta eğer fiyatlar çok kırma yoluyla haksız rekabet yapılırsa veya fiyatları yükseltmek yoluyla dengeler bozulursa devlet müdahale edebilir. Fiyatlara nar koyabilir diye fetva verilmiş. Kısaca halkın menfaati gerektiriyorsa esnafın da zarar etmeyeceği şekilde devlet tedbirlerini alır, fiyatlara müdahale edebilir. Kar sınırı da maslahat deliline göre getirebilir diye ilk fetva Emeviler devrinde verilmiş 3 tane tabi'in müştehidi tarafından. Ondan sonra bu konu geliştirilerek Osmanlı İmparatorluğu döneminde 15-16. Yüzyıllarda yeniden ipliğe, toptan fiyatı şudur, perakende fiyatı budur diye hallere devlet eliyle fiyat listeleri uygulanmış. Toptan fiyatları devlet kontrolünde İstanbul gibi büyük şehirlerin belediye teşkilatları o devre göre tarafından tespit edilmiş ve bunlar o şekilde kontrol altına alınmış. Ve kar miktarları da %10 ile %30-35 mesela arasında esnafa kar hakları tanınmış. Böylece halk daha düzenli gıda maddelerini, ihtiyaç maddelerini alabilsin, sıkıntıya düşmesin diye bir uygulama getirilmiş. Ve gerçekten de Osmanlı Devleti bu konuda çok düzenli bir piyasa şartlarını meydana getirebilmiş. 15-16. Yüzyıllara ait mesela nar cedvelleri diye 300-400 sayfalık kitaplar halinde de bunlar basıldı. Osmanlı Devleti'nde nar cedvelleri. Yüzlerce orada eşya fiyatları var. O devre göre toptan fiyatı şudur, perakende fiyatı budur diye fiyatları da var karşılarında. Eşyadan isimleri verilerek Osmanlı Devleti böyle bir düzenleme getirebilmiş. Yani demek ki bu konuda çok katı değil toplumu ezdirmemek, halkı zarara uğratmamak için maslahat deliline dayanarak devletin tedbir alma hakkı da olabiliyor. Başka bir kardeşimiz hocam diyor ihtiyaç kredisi adıyla alınan para ihtiyaçla mı sınırlı yoksa zaruret mi olmalı? İhtiyaç ve zaruret aynı şey midir diye sormuş. Şimdi tabii ki ihtiyaç başka, zaruret başka. Yani ihtiyaç, ihtiyacın sınırı yok aslında. Yani şuna ihtiyaç duydum, buna ihtiyaç duydum falan diye insan konuyu genişletebilir. Zaruret farklı bir şey. Zaruret onsuz olmayan, mutlaka yerine getirmek zorunda kaldığımız, çok dara düştüğümüz durum zaruret kelimesiyle ifade ediliyor. Mesela mal, can, ırs tehlikesi olan durumlarda zaruret söz konusudur. Yani malımızı kaybetme tehlikesi. Şöyle diyelim mesela, ay sonu gelmiş, işçilerin maaşını ödeyeceğiz. 100 bin lira ihtiyaç var. Şimdi 3 gün, 5 gün, 7 gün işçilerin maaşlarını ödeyemediğimiz takdirde ciddi sıkıntı meydana gelecek. Söylentiler üzerine firmamız yıpranacak. İflasa doğru gidiyormuş. Maaşları bile ödeyemedi. Tabii işçilerin de herkesin borcu harcı var. Kredi kartı borcudur vesairedir neyse. Maaşını gününde almalı ki borçlarını ödeyebilsin. Kira parası ödeyecek. 5 gün geçmiş hala maaşını alamamış mesela. Dara düşeceği belli. Buna benzer sebeplerle işveren dara düştü diyelim. Bunu ödünç bulup tabii ödemesi en güzeli. Tedbirli olması daha güzeli. Ama olmamış yani. O aya mahsus. Dara düşmüş. Bir türlü temin edemiyor. Katılım bankasına gitse bildiğimiz gibi onlar böyle bir para veremiyorlar. Verseler güzel aslında. 3-5-10 günlüğüne teminatlı olarak, kefil isteyerek neyse yani. Aslında cari hesaptan karz kapıları açsa güzel olur ama şu an için bunu yapmıyorlar. Genelde onlar da ticareti hedefledikleri için kısaca karza sen verme, ödünç para verme yoluyla bir kullandırım yok. Yedek akçe olarak bu kardeşimiz bir şey de bulundurmamış. Yani bozdurabileceği altın vesaire, hanımın takıları şu bu, satarak da bunu halletme imkanı yok. Ödünç para da bulamıyor diyelim. Şimdi devlet bankasından 100 bin lirayı aldı diyelim ihtiyaç kredisi olarak. Faiziyle aldı tabii ki ve maaşları ödediğini kabul edelim. İlk fırsatta da hemen 5-10 gün, 15 gün içinde senetlerden, çeklerden yaptığı tahsilatlarla 100 bin lirayı kapattı mesela. Şimdi zaruret burada var dikkat edilirse. Dara düşmüş. Veya başka birisi işte 20 bin lira borcu var, senet çek imzalamış. Günü gelmiş ödeyemiyor. Karşı tarafta mafyaya peşine takmış. Adamlar gibi tehdit ediyorlar. 20 bin lira ya 3 gün içinde ödersin veya şunu yaparız bunu ederiz diye tehdit ediyorlar mesela. Bu parayı da bu kardeşimiz biz bulamıyor. Ödünç olarak alamıyor, bulamıyor. Satacağı da 2-3 gün içinde böyle bir mal yok elinin altında. Öyle olunca da gidiyor bankadan artık silahlı adamların diyelim şerrinden emin olmak için 20 bin lirayı çekiyor. 3 ayına 4 aylığına ödenmek üzere ve bu alacaklıya borcunu ödüyor mesela. Şimdi burada zaruret var, can tehlikesi var yani. Yani hulâsı buna benzer bir takım sıkıntılar varsa orta yerde o zaman zaruret var demektir. Bunu başka türlü çözemediğimiz zaman bunu faizli kredi olarak aldığımız ve gününde ödediğimizde bir tavsiyemiz yine de ileride faiz kısmını tasadduk etmek tavsiye edilir. Tevbe, istiğfar anlamında. Gerçi zaruret halinde darotubül mahzurat kaidesine göre bildiğimiz gibi zaruretten sakınca olan şeyleri mubah kılar. Yani helal hale getirir. Mesela ölmemek için diyelim bir kimse haram bir şey yiyebiliyor, içebiliyor. Kulağınıza lokma takılmış. En yakın yerde sıvı olarak ne var? İşte ispirto var veya kolonya var neyse veya içki var. Bir iki yudumla boğazındaki lokma giderli. Aksi halde boğulacaksınız mesela. Veya ölmemek için diyelim murdar hayvan etini yemek. Caiz görülmüş Kur'an-ı Kerim'de. Femen etturre gâre bâgı velâ adi felâ itmâleyh ayet-i kerimesinde ki 4 ayette tekrarlanır. Ki muzdar kalırsa buyuruyor Cenab-ı Hak. Dara düşerse yukarıda haram olarak ilan edilen ürünler var. 4 tane. İnneme harama aleykümette veddeme rahmene khinze ve mehlebi li gayrillah ayetinde 4 ayette yani murdar ölmüş hayvan eti, kan, domuz eti ve bir de putlar adına kesilen hayvan. nın eti haram kılınmış. Ama ayetin devamında kim mecbur kalırsa, muzdar kalırsa bu haram kılınan mallardan, şeylerden, etlerden vesaireden ihtiyaç kadar, ölmeyecek kadar yani yiyebilir diye kapı açık tutulmuş. Bu işte kan nakli oluyor günümüzde mesela. Birinin kanı grup tutan kişiye, kanamalı hastaya kan nakli yapılıyor diyelim mesela. Niçin? Zaruret sebebiyle yapılıyor. Kan nakli yapılmasa dolayısıyla o kişi kansızlıktan ölecek. Trafik kazasında kan kaybına uğramış. Takviye yapmanız lazım. 1-2 litre kan vermeniz gerekir ki denge sağlansın. Aksi halde ölecek, kalbi duracak yani. Zaruret olduğu belli yani. Hayatını kurtarmak için. Bu gibi alanlarda işte ameliyatlar hep zarurete dayanıyor bildiğimiz gibi. Bir insanın bu şekilde karnının kesilmesi, biçilmesi caiz değil. Haram normalde sağlam insanın. Ama hastalık sebebiyle ameliyat caizdir diyoruz. Kesiliyor, biçiliyor, organ nakli yapılıyor vesaire. Zaruret sebebiyle. Yani bu şekildeki zaruretler daha önce haram olan şeyi mübah hale getiriyor. Ama ihtiyaç dendiği zaman ihtiyaç lükse de girebilir. İhtiyaç deriz. Bir takım şeylerde ihtiyaç faizli kredi almayı meşru hale getirmez. Ama zaruret getirebilir. Şartlar onu gerektiriyorsa. Efendim burada sohbetimi noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.